Ayrım 19, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 137. Hugesen, Türkiye'nin çekimser tutumunun şimdilik fazla kurcalanmamasını ve Türkiye'nin gelecek için güçlendirilerek en kısa zamanda aktif bir politikaya yönelmesinin sağlanmasını öneriyordu. Foreign Office'in Hugesen'e yolladığı yanıtta elçinin önerileri onaylanıyor ancak şu konuda vurgulanıyordu. Tabii ki uzun vadede ana politikamızı oluşturan Türkiye'nin koşullar uygun olduğu anda savaşa sokulması konusunda herhangi bir alternatifimiz yoktur. 19. A.G.E. Ayrıca Hugesen, Saracoğlu'nun Ocak ayında Bulgaristan'la ilgili verdiği garantilerin yerine getirilmediğini ve Bulgaristan'ın işgalinin hiçbir tepki doğurmadığını sözlerine ekliyordu. 20. A.G.E. Bulgaristan 1 Mart 1940'ta MİFER'e katılmıştır. Gerçekten de Türkiye'nin artık Almanya'yla hem hudut olması onu daha da ihtiyatlı davranmaya itmiştir. 1 Mart'ta Hitler İnönü'ye gönderdiği özel mektupta Bulgaristan'la ilgili Alman harekatının hiçbir şekilde Türkiye'ye yönelik olmadığını ve sadece Yunanistan'daki İngiliz mevcudiyetine karşı alınmış bir önlem olduğunu söylemiştir. Hitler ayrıca Alman kuvvetlerine Türk hududundan geride kalmalarını emrettiğini de İnönü'ye bildiriyordu. 21. D.G.F.P.D. Volume 12, No 113, sayfa 201-202. 11 Mart'ta von Papen Berlin'e Saracoğlu'nun Türkiye'nin son durumuyla ilgili görüşlerini bildirdi. Elçiye göre bakan, Almanya İngiltere'yi kesin bir biçimde dize getirdiğini kanıtlayana kadar Türkiye'nin birinci görevi hiçbir tarafa kesinlikle bel bağlamamak olduğunu söylemişti. 22. A.G.E. No 154, sayfa 277. Basın genelde hükümetin ihtiyatlı tutumunu yansıtıyordu. 2 Mart tarihli Ulus'ta Falih Rıfkı Atay, mukadderatı hakkında karar vermek Bulgar milletinin kendine aittir ve kararda isabet olup olmadığını da zaman ve hadiseler gösterecektir diyordu. 23. F.R. Atay, Ulus 2 Mart 1941. Ama Ahmet Şükrü Esmer aynı gazetede daha kesin bir tavır takınıyor ve Almanya'nın Balkanları İngiltere'ye karşı korumak için bu işe giriştiğine kimsenin inanmadığını söylüyordu. Bu izahların tutar tarafı olmadığını söylemeye lüzum bile yoktur. Balkanlara harbi getirenler, Balkan sulhu hakkında öteden beri endişe gösteren mihver devletleridir. 24. A.Ş. Esmer, Ulus 4 Mart 1941. Edon ve Saraçoğlu 14 Mart'ta Kıbrıs'ta bir kez daha bir araya gelmişlerdir. Bu kez Edon Saraçoğlu'ndan Balkanlarda her yeni saldırıya karşı koyacağına dair söz almaya uğraşmıştır. Saraçoğlu bunu Selanik'e yönlenecek bir Alman saldırısı halinde Yugoslavya ile istişarede bulunmaya indirmiştir. 25. Edon A.G.E. sayfa 236. Ama 23 Mart'ta Türk tarafı Yugoslavlar ile görüşmeleri karşılıklı güvensizlik nedeniyle kesmiştir. Bu tutum Foreign Office çevrelerinde olumsuz tepkiler yaratmış, Türk tarafına duyulan kızgınlık artmıştı. Türkiye ile ilgilenen dairenin sorumlusu P. Nichols, 24 Mart'ta Hugesen'e yazdığı özel mektupta, Türk argümanlarının zayıflığı karşısında artık Türk hükümetinin iyi niyetinden kuşkulanmamak olanaksızdır diyordu. 26. FO 371-R 2117-113-67. Aynı daire görevlisi O. Sargent da 25 Mart'ta şu sözleri ekledi. Türkler zavallılığın son perdesini oynadılar. Saldırıya uğramamak için her şeyi yapmaya, her şeye razı olmaya hazırlar. Korkarım bu, MİFER'e katılma derecesine kadar varabilecektir. Sargent'a göre Foreign Office, son gelişmelerin ışığında bu ülkeye karşı tavrımızın ileride ne olacağını tekrar gözden geçirmeliydi. 27. A.G.E. Adan, Hugh Essen'e bugünlerde çektiği bir telgrafta İnönü ve Saracoğlu'nun samimiyetine güvendiğini söylüyor, ancak şunu da soruyordu. Ama başka fesat unsurların etkisi olabilir mi? 28. A. Adan, A.G.E. Burada İnönü ve Saracoğlu'nun adlarının geçmesi fakat Menemencioğlu'nun geçmemesi bu fesat unsurlardan Adan'ın Menemencioğlu'nu kastettiği izlenimini vermektedir. Hitler'in İnönü'ye mesajını Türk tarafı Londra'ya bildirdiği zaman Foreign Office'in tepkisi Türk yetkililerinin Almanya'nın niyetlerini bilmezlikten geldiğini belirtmek oldu. 7 Mart'ta O. Sargent bu konudaki raporun yanına şu sözleri paraf ediyordu. Bu onları savaşa sokmak için yaptığımız baskıya karşı uyguladıkları savunma yönteminin bir parçasıdır. 29. FO 371-R, 2117-113-67 ve FO 371-R, 2069-113-67, Tel No 443. İlginç olan bu yöntemin Almanya'ya karşı da uygulanmasıydı. Hitler'in İnönü'ye mektubundan sonra Almanya, Türkiye'ye yaklaşma çabalarını sürdürdü. 18 Mart'ta Hitler, Türk Büyükelçisine Molotov'un 1940 Kasım'ında boğazlar üzerine bir takım koşullar öne sürdüğünü, bu durumunda Almanya'nın Sovyetlerle Türkiye arasında seçim yapmasını gerektirdiğini söyledi. Hitler'e göre Almanya seçimini Türkiye lehine yapmıştı. Türkiye'nin Sovyetler konusunda bugünlerdeki duyarlılığından da pay çıkartma çabası Türk devleti adamlarını yanıltmadı. Bu seçimi yaparken Almanya'nın kendi doğal çıkarlarını koruduğunu vurguladı. Böylece Türkiye'nin Almanya'ya hiçbir minnet borcu olmadığı belirtilmiş oluyordu. 30. DGFP'de Volume 12, No 177, sayfa 312 ve No 231, sayfa 411. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Türkiye, Almanya'yı da İngiltere'yi de istediği mesafede tutmayı başarıyordu. İnönü'nün Hitler'e 12 Mart'ta gönderdiği yanıt, Türk tutumunu özetlemesi bakımından önemlidir. Türkiye, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını, diğer devletlerin kendi aralarında teşkil ettikleri politik ve askeri antlaşmalar çerçevesi dahilinde düşünemez. Ve mukaddes egemenliğinin bir başka devletin zaferi noktayı nazarında görülmesine müsaade edemez. Bu sebeple milli topraklarına karşı her türlü tecavüze karşı koyma azmindedir. 31. A.G.E. No 161 sayfa 286. Almanya 6 Nisan 1941'de Yunanistan ve Yugoslavya'ya saldırdı. Yunanistan'ın uğradığı yıkım, Türkiye'nin en büyük kaygısının gerçekleşmesi demekti. Türkiye'nin kapı komşusu bir ülke, yetersiz İngiliz desteği sonucu Almanya'nın askeri üstünlüğü karşısında eziliyordu. İngiltere'nin zayıflığı, kaygı ve kırgınlığı kamçılarken Yunanistan örneği İngiliz baskısı karşısında direnen Türk devlet adamlarını haklı çıkarıyordu. Basın yoğun bir biçimde Yunanistan'ı destekledi. Ahmet Şükrü Esmer 23 Nisan tarihli Ulus'ta Yunan Mucizesi başlıklı yazısında şunları söylüyordu. Yunanlılar alet ve teçhizat bakımından kendi askerlerinden kat kat üstün olan düşman kuvvetlerini önce topraklarından attılar, sonra kovaladılar. Cüce devi gözlerimizin önünde mağlup etti. Bunun üzerine mağlup dev daha büyük devi imdadına çağırdı. Genelde Türk basını ülkenin moralinin bir hayli düşük olduğunu göstermektedir. 32. A.Ş. Esmer Ulus 23 Nisan 1941. 10 Nisan tarihli Ulus Almanların Selanik'e girdiğini bildiriyor ve aynı baş sayfada hükümetin İstanbul'dan Anadolu'ya iltica etmek isteyenlere sağlayacağı olanaklardan söz ediliyordu. 33. Ulus 10 Nisan 1941. 11 Nisan'da Ulus, Belgrad'ın bombardıman edildiğini bildiriyor ve Belgrad bir harabeler ve mezarlıklar yığınıdır diyordu. aynı gazete İstanbul'un fazla nüfusunun Anadolu'ya tahliyesi konusunun tekrar etraflı biçimde veriyordu. 34. Ulus 11 Nisan 1941. Yunanistan ve Yugoslavya'daki olayların daha da kötüsünün Türkiye'de yaşanması kaygısı o günlerin gazetelerinde sezilmektedir. Bu arada Ankara'da Alman lobisi faaliyetini arttırmıştı. Balkanlarda ard arda gelen Alman başarıları bu kesimin Almanya'nın yenilmezliği savını destekliyor ve Türkiye'nin İngiltere ile fazla yakın ilişki kurarak Alman askeri gücü karşısında yalnız kaldığını söylemelerine yol açıyordu. Barutçu'nun verdiği bilgiye göre o günlerde TBMM'de karamsar bir hava hakimdi ve İngiltere'nin Yunanistan'ı savunamayacağını bildiği halde Türkiye'yi öne sürmesi o ülkeye karşı büyük bir çapta kırgınlığa yol açmıştı. Giderek sayısı artan bir kesim İngiltere ile akdolunan anlaşmanın aceleye getirilerek imzalandığı görüşünde birleşiyordu. 35. Barutçu A.G.E. 193. Basın İngiltere'nin zayıflığını eleştirdi. Falih Rıfkı Atay, Girit ve Girit'ten sonra başlıklı yazısında İngiltere'nin taktik hatalarını ele alıyordu. Bu misal İngilizlerin deniz hakimiyetlerinden dahi azami istifade edebilmek için hava üstünlüğü kazanmaya ne kadar muhtaç olduklarını bir defa daha ispat etti. 36. F.R. Atay, Ulus, 23 Mayıs 1941. Aynı yazar 3 Haziran tarihli bir yazısında İtalyanların elinde bulunan Rodos Adası ile Almanların eline geçmek üzere olan Girit Adası Ege Denizi'ni miğfer kontrolü altında kapalı bir deniz haline sokuyor diyordu. 37. F.R. Atay, Ulus 3 Mayıs 1941. Girit'te Almanlar başarılı bir paraşütçü çıkarması gerçekleştirmiş, partizanlarla İngiliz kuvvetlerini yenilgiye uğratmışlardı. Aynı bağlamda daha önce Almanya'yı oldukça sert bir dille eleştirmiş olan A.Ş. Esmer, Ulus gazetesinde bu kez İngiltere'nin Girit'te uğradığı yenilgi karşısında şu sözleri kaleme alıyordu. Girit'in işgalinin Almanya için mühim bir zafer teşkil ettiğine de şüphe yoktur. Bir adanın yalnız deniz kuvvetiyle müdafaa edilemeyeceğini anlamak İngilizler için istifadeli ve şüphesiz kendilerini yeni gayretlere sevk edecek bir ibret dersi olacaktır. 38. A.Ş. Esmer, Ulus, 3 Haziran 1941. Aynı gazete bir hafta sonra İskenderiye'nin ağır bombardımanlara maruz kaldıktan sonra boşaltılmakta olduğu haberini veriyordu. 39. Ulus 10 Haziran 1941. Churchill dahi Roosevelt'e 3 Mayıs'ta yazdığı mektupta Türkiye'deki artan karamsarlık havasından söz etmiş fakat Türklerin moral gücünü arttırmanın dışında hiçbir şey yapılamayacağını da sözlerine eklemişti. 40. Lowenheim and Langley, Roosevelt and Churchill, sayfa 140. Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması. 1941 baharının son günlerinde Balkanlarda iyice yerleşen Alman kuvvetleri Türk devlet adamlarına Türkiye'nin varlığını korumak için moral gücünün ötesinde bir yol aramanın zorunluluğunu işaret ediyordu. Bu nedenle Mayıs başında von Papen bir Türk-Alman antlaşması için müzakerelerin başlamasını önerince Türk tarafı bunu kabul etti. 41. G. Lanchowski, The Middle East in World Affairs, Turkey and World War II. İngilizlere karşı uygulanan sıkı pazarlık politikası şimdi Almanlara karşı devreye sokulacaktı. Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop, asker ve teçhizat transit geçişi konusunda Almanya'ya geniş haklar tanıyan bir antlaşma istiyordu. Karşılık olarak Türkiye-Bulgaristan sınırının Türkiye lehine değiştirilmesi ve Ege Denizi'ndeki adalardan birinin Türkiye'ye verilmesini öneriyordu. 42. DGFP'de Volume 12 No 529 sayfa 836. İlginçtir ki buna benzer öneriler o günlerde İngiltere tarafından da yapılmıştır. Yunanistan'da İngiliz direnişinin sonu yaklaştığı sıralarda İngiltere Türkiye'nin Sakız, Midilli ve Sisam adalarını işgal etmesini istemiş. Ancak Saracoğlu böyle bir girişim Almanya ile savaşa yol açabileceğinden olumsuz yanıt vermiştir. 43. Barutçu A.G.E. sayfa 185. Aslında İngiltere bu girişimde bulunurken bile Türkiye'nin adaları işgalinin Yunanistan'la arasını açacağının bilincindeydi. 2 Mart'ta Yunan Dışişleri Bakanı Korzis, Aden'la yaptığı görüşmede 12 adada girişilecek herhangi bir harekatta Yunan kuvvetlerinin kullanılmasının önemi üzerinde durmuştur. 44. Churchill, The Second World War, Volume 3, sayfa 641 ve Koliopoulos, A.G.E. sayfa 250. Türk-Alman Antlaşması'na gelince, Papen, Ribbentrop'un beklentilerinin gerçekçi olmadığını kendisine anlatmak için bir hayli çaba harcadı. Özellikle sınırsız transit geçiş hakkı konusunda Ribbentrop'un dikkatini çekerek Türk tarafının ancak İngiltere ile yapılan antlaşmayla çelişmeyecek konularda görüşmeye hazır olduklarını belirttiklerini hatırlattı. 45. DGFP'de Volume 12, No 556, sayfa 886-887. Gerçekten de Türk tarafı İngiltere'yi Almanya ile yürütülen müzakereler konusunda sürekli haberdar ediyordu. 18 Mayıs'ta Saracoğlu Hüg Esen'i kabul ederek Türkiye'nin tehlikeyi savuşturmak için çaba harcamasının Türkiye kadar İngiltere'nin de yararına olacağını söyledi. Türk-İngiliz Antlaşması'nın dokunulmazlığını vurgulayan Saracoğlu, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik açıdan tümüyle yalnız kaldığını da sözlerine ekledi. 46. FO 371R 5366 1934 44. Böylece Türk tarafı İngiltere'yi öngörülen Türk-Alman Antlaşması'nın bir olağanüstü önlem olduğuna ikna etmeye çalıştı. Almanlarla yürütülen müzakerelerde Türk tarafı askeri teçhizat transiti konusunda o denli kesin bir tavır aldı ki Ribbentrop şu gözlemde bulundu. Belki de İngiliz tarafında kalmakla bizim tarafımıza geçmek arasındaki tereddütleri İngiltere'nin yanında daha uygun koşullar elde edecekleri düşüncesinden kaynaklanıyor. 47. DGPD Volume 12 No 565 sayfa 911. Bu arada ilginç olan Alman Dışişleri Bakanı'nın öngörülen Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nı Türkiye'nin taraf değiştirişi olarak görmesidir. Bu görüş von Papen'den şu tepkiyi getirmiştir. Türkiye'nin bizimle İngiltere arasında pazar yerinde bir alıcı gibi tereddüt içinde gidip geldiği görüşü yanlıştır. Yanlış olmaktan da öte, buradaki devlet adamlarının, özellikle Cumhurbaşkanı'nın prestijinin ve fikir yapısının anlaşılmamış olduğunu gösterir. Türk hükümetinin bizim önereceğimiz bir iki ada ve İngilizlerin önereceği Suriye hududundaki ufak tefek tadilat uğruna saygınlığını kurban edeceği görüşü son derece hatalıdır. 48. A.G.E. No 566 sayfa 913-914. İlginçtir ki Türk devlet adamlarının pazar yeri içgüdülerinden söz eden Hüg Esen'den farklı olarak von Papen, Türk tutumunu çok daha gerçekçi bir biçimde değerlendirmektedir. 49. FO 371 8250 7378 44. Hatırlanacaktır ki İngiliz Büyükelçisi, Türk-İngiliz Antlaşması'nın müzakereleri sırasında yukarıdaki terminolojiyi kullanmıştı. Ancak Ribbentrop, Türk-Alman Antlaşması'nın metninde Türk-İngiliz Antlaşması'ndan hiçbir şekilde söz edilmemesi konusunda diretiyordu. Ribbentrop'a göre Türk devletini yönetenlerin, Almanya'nın Türkiye'yi birkaç hafta zarfında haritadan silebileceği konusunda hiçbir kuşkuları kalmamalıydı. 50. DGFP'de 12, No 607, sayfa 985-986. Gerçekleşen Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nın metninde Türkiye'nin taraf olduğu tüm antlaşmaların baki kaldığı hükmü yer almıştır. Papen, Nazi Dışişleri Bakanı'nın çizgisini yumuşatmak ve Türkiye'nin bu antlaşma yoluyla Almanya'ya doğru psikolojik evriminin sağlanacağını bakana kabul ettirmek için büyük çaba harcamıştır. 51. A.G.E. No 620, sayfa 1028. Ribbentrop'un yüksekten atmaya eğilimli olmasına karşın Alman askeri yetkilileri meseleye çok daha soğukkanlı yaklaşmaktaydılar. Bu uzmanların görüşleri von Papen'e iletiliyor ve elçi istihbarat kaynaklarıyla önemli bilgileri topluyordu. Von Papen 25 Temmuz'da Berlin'e şu telgrafı çekmiştir. Türkiye'nin 50 tümeninin nötralize edilmesi askeri bir zorunluluktur ama bu aşamada diplomasi yoluyla bu amaca varılabilir. 52. A.G.E. No 161, sayfa 230-231. 24 Ağustos tarihli bir Alman dışişleri muhtırasında ise durum şöyle verilmekteydi. General Jodl, Türkiye'ye karşı girişilecek büyük bir harekatın gerektireceği kuvvetin elimizde bulunmadığını söyledi. 53. A.G.E. sayfa 53. Bundan iki ay kadar önce de Hitler, İtalyan Dışişleri Bakanı Ciano'ya Türkiye üzerinden Mısır'a yöneltilecek taarruzun tehlikeli olacağını, zira Türk direnişçinin hatırı sayılır boyutlara ulaşacağını söylemişti. 54. Ciano's Diplomatic Papers, sayfa 435. Türkiye Alman tarafına direnmeye azimli olduğunu her fırsatta sezdirirken, İngiliz tarafına ise bu aşamada fazla bir direniş gösteremeyeceğini söylüyordu. 22 Mayıs'ta Türk Genelkurmay Başkan Yardımcısı İngiliz askeri ateşesine Türkiye'nin İngiltere için değerinin bugün için değil gelecek için düşünülmesinin gerektiğini söyledi. Türkiye bir kaledir ve büyük bir asker rezervidir. Ama Türkiye'nin önce takviye edilmesi gerekmekteydi. Türkiye'nin bu aşamada katılması çok sakıncalıdır. Yunanistan ve Yugoslavya gibi ezilebilir. 55. FO 371R 5495-236-44 TEL NO 1256. Bu aşamada Türkiye'nin her iki tarafa da madalyonun değişik yüzlerini gösterdiği söylenebilir. 28 Nisan'da Churchill savaş kabinesine Türkiye'nin tarafsız bir ülke olarak bile İngiltere'nin kanadını koruduğunu söyledi. 56. Cap 65-18-44-41-7. Alman Ticaret Heyeti Başkanı Claudius Türkiye'den dönüşünde hazırladığı 10 Ekim tarihli raporunda Menemencioğlu'nun ona Türkiye'nin nereden gelirse gelsin saldırıya karşı koyacağını ancak tarafsızlığıyla Türkiye'nin Almanya'nın sağ kanadını Rusya'ya karşı korumakta olduğunu söylediğini anlatıyordu. 57. DGFP'd Volume 13 No 393 sayfa 633. Von Papen'in sözüne ettiği psikolojik evrimin izlerine o günlerde Türk basınında gerçekten rastlanmaktadır. 13 Haziran tarihli Ulus, Almanya Türkiye'ye karşı kuvvetli ve hususi bir sempati besliyor başlıklı baş makaleye ön sayfada yer veriyordu. Büyük bir olasılıkla F.R.E. Atay tarafından yazılmış olan bu imzasız makale, Almanya'nın hiçbir zaman Türkiye'den askeri mahiyette transitler istememiş olduğunu vurguluyor ve bu tür haberlerin, ecnebi gazetelerin tertipleri veya Türkiye ile Almanya arasındaki münasebetleri ihlal etmek isteyen ecnebi manevraları olduğunu öne sürüyordu. Aynı makale şu sözlerle sona eriyordu. Almanya Türkiye'ye karşı herhangi bir taraf devletlere karşı beslediğinden çok kuvvetli hususi bir sempati beslemektedir. 58. Ulus 13 Haziran 1941. Ama yukarıda görüldüğü gibi bu tür talepler kesinlikle söz konusu olmamıştır. Burada basının Türkiye'den bir taraf olarak söz etmesi dikkat çekicidir. Zira daha önceki dönemlerde Türkiye'nin bir taraf olmadığını, savaş dışı konumunu koruduğunu vurgulamaya özen gösterilmekteydi. Bu tür makaleler Almanya ile öngörülen antlaşmanın imzasına kamuoyunu hazırlayıcı niteliktedir. 18 Haziran'da Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması'nın imzasından sonra basında çok olumlu yorumlar yer almıştır. 19 Haziran'da F.R. Atay, Türk-Alman dostluğunun yeni bir şey olmadığını ve Almanya ile Türkiye'nin birbirlerine karşı vaziyetlerinin her zaman açık ve dürüst kalmış olduğunu söylüyor ve antlaşmayı tarihi ve mühim bir dostluk vesikası olarak değerlendiriyordu. Durumu Atay şu sözlerle özetliyordu. Türkiye, kendi etrafındaki ihtilaflar karşısında bir taraf kalacaktır. Ne müttefiki olan İngiltere'ye karşı tecavüze alet olacak, ne de Almanya'ya karşı hakiki dostluk ve itimatla telif edilemeyen herhangi bir harekette bulunacaktır. 59. Falih Rıfkı Atay, Ulus, 19 Haziran 1941. 20 Haziran tarihli yazısında, Yunus Nadi de Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaların tümünün savunmaya yönelik olduğunu vurguladı. Türkiye bu muahede ile bir kutuptan ayrılarak öbür kutuba iltihak ediyor değildir. İttifaklarımızın tedafüi mahiyeti üzerinde Cumhuriyet hükümeti her vesileden istifade ederek ısrar eylemiştir. İngiltere ile müttefikiz, Almanya ile de dost. 60. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 20 Haziran 1941. Bir gün sonra Cumhuriyet'te gene Yunus Nadi imzasıyla çıkan yazıda Türkiye'nin gerçekçi ve bağımsız politikası övülüyor ve şöyle deniyordu. Garp demokrasileriyle ittifakına rağmen Türkiye'nin herhangi bir sergüzeşte sürüklenmeyip yeni dünya harbinde yalnız kendi emniyet ve istiklaline bağlı kalışı bu yeni Alman-Türk dostluk ve ademi tecavüz paktının aktini mümkün kılan başlıca amil olmuş ve bu vaziyetin takdirindeki Alman isabetini bilhassa kıymetlendirmiştir. 19. ayrımın sonu, sayfa 145.